bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Denizler ve Okyanuslar, Felicity Brooks, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 82, Gençlik Kitaplığı 10, 9. Basım, Eylül 2000. Türkçe'ye çeviren Cumhur Öztürk, okuyan Ebru Şahiner. Dünya yüzeyinin %71'ini kaplayan denizler ve okyanuslar, insanlara besin ve enerji sağlamasının yanı sıra milyonlarca bitki ve hayvanın da yaşam alanıdır. İşte elinizdeki kitap da bu önemli yaşam kaynağıyla ilgili. Okyanuslar nasıl oluşur? Dalgaların, gelgitin ve akıntıların nedenleri. Okyanuslardan nasıl yararlanıyoruz? Denizler ve okyanusların ele aldığı önemli konulardan birkaçı. Yeni bir kitap, yeni bir dünya, yine TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Gençlik Kitaplığı'ndan. Okyanuslar. Denizler ve okyanuslar, dünya yüzeyinin %71'ini kaplar. Birçok bilim adamı, ilk canlıların 500 milyon yıldan daha uzun bir süre önce okyanuslarda ortaya çıktığı inancındadır. Tuzlu su, hala milyonlarca değişik hayvan ve bitki için önemli bir doğal yaşam alanıdır. Okyanuslar, yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan suyu sağlar. Dünyanın günlük hava sistemlerini ve uzun dönemde iklimini düzenlemede yardımcı olur. Ayrıca okyanuslara besin ve enerji kaynağı olarak gereksinim duyduğumuz gibi, onları ulaşım, boş zamanları değerlendirme ve atıklarımızdan kurtulma gibi pek çok amaçla da kullanırız. Güney Kutbu üzerinden Antarktika kıtasını gösteren harita. Antarktika, Güney Okyanusu ile çevrilenmiştir. Kuzey Kutbu üzerinden Arktik Okyanusu'nu gösteren harita. Arktik Okyanusu'nun 2/3'ünden fazlası her zaman buzlarla kaplıdır. Dünyanın 5 okyanusunu, ana denizlerini, koylarını ve körfezlerini gösterir harita. Arktik Okyanusu 12.257.000 kilometre kare. Atlas Okyanusu 82.217.000 kilometre kare. Büyük Okyanus 166.241.000 kilometre kare. Güney Okyanusu 35.000.000 kilometre kare. Hint Okyanusu 73.600.000 kilometre kare. Büyük Okyanus en büyük deniz alanıdır. Hemen hemen dünyanın 1/3'ünü kaplar. Hazar Denizi bir zamanlar Akdeniz'le bağlantılı olan çok büyük bir göldür. 5 ana okyanus bulunur. Büyük, Pasifik, Atlas, Atlantik, Hint, Arktik ve Güney, Antarktik okyanusları. Okyanuslarla bağlantılı deniz, koy ve körfez olarak adlandırılan daha küçük su alanları vardır. Bunların birçoğu kısmen karalarla çevrelenmiştir. Denizler ve okyanuslar birlikte 369 milyon kilometre kareden fazla bir alan kaplar. Dünyanın tüm okyanusları birbiriyle bağlantılı olduğundan deniz suyu bütün okyanuslar arasında serbestçe dolaşabilir. Her bir okyanusun toplam deniz alanının ne kadarını kapladığını gösteren grafik. Atlas Okyanusu %22, Büyük Okyanus %45, Hint Okyanusu %20, Güney Okyanus %9,5, Arktik Okyanusu %3,5. Konusu deniz ve okyanuslar olan bilimsel çalışmaya deniz bilim denir. Deniz bilimde son 40 yılda teknolojik gelişmeler sayesinde araştırma ve keşif yoluyla çok büyük gelişmeler olmuştur. Deniz bilimciler okyanusların büyük bölümünün dip haritalarını çıkarmış ve birçok önemli keşif yapmışlardır. Bütün bu ilerlemelere rağmen iç uzay olarak adlandırılan okyanuslar hakkında öğrenilmesi gereken hala çok fazla şey vardır. Değişen okyanuslar. Denizler ve okyanuslar her zaman bugünkü biçim ve boyutlarında değildi. Bir zamanlar kıtaların Pangea adı verilen tek bir kara kütlesi olduğu ve bunun Pantharasa adı verilen bir okyanusla çevrelenmiş olduğu düşünülür. Sonradan kıtalar yavaş yavaş birbirlerinden ayrılmış ve yeni okyanuslar oluşmuştur. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hareket dünyanın iç kesimlerine kadar katı olmayışından kaynaklanır. Dünya üç ana katmandan oluşur: kabuk, manto ve çekirdek. Kabuk ve mantonun üst bölümlerine litosfer denir. Litosfer ortalama 100 kilometre kalınlığında ve bütünüyle katı durumdadır. Litosferin hemen altında uzun dönemde yavaş çakabilecek sıcak kayaçlardan oluşan astenosfer bulunur. Yaklaşık 200 milyon yıl önce tek bir kara kütlesi olduğu düşünülür. Bu kara kütlesi büyük olasılıkla 180 milyon yıl kadar önce ayrılmaya başladı. Yaklaşık 45 milyon yıl önce günümüz kıtalarının şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Bugün kıtalar hala hareket halindedir. Eğer bu hareket aynı hızla 100 milyon yıl daha devam ederse Atlas Okyanusu en büyük okyanus haline gelecek ve Akdeniz ortadan kalkacak. Kabuk, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Kabuk katıdır. İki türdür. Okyanusal kabuk genelde bazaltlardan oluşur ve okyanusların tabanında bulunur. Kıtasal kabuksa karaları oluşturur. Manto yoğun kayadan oluşur. Sıcaklığı 1000 derece ile 4000 derece arasında değişir. Çekirdek esas olarak demir ve nikelden oluşur. Dış çekirdek büyük olasılıkla erimiş metaldir. İç çekirdek ise katıdır ve 6000 dereceden daha sıcaktır. Levhalar. Litosfer çok büyük yapboz parçaları gibi birbirine uyan büyük levhalardan oluşur. Levhaların astenosfer üzerinde yılda yaklaşık 5 santimetrelik bir hızla hareket ettiği düşünülür. Bazı levhalar birbirlerinden uzaklaşırken bazıları birlikte hareket eder ve bazıları da birbirlerine çarpar. Levhalar hareket ederken karalar da hareket eder ve böylece denizlerin ve okyanusların boyutları ve biçimleri değişir. Okyanuslar nasıl gelişler? Bilim adamları bir levha parçalandığında iki yeni levha oluştuğunu düşünür. Eğer parçalanıp ayrılma kara boyunca oluşursa sonuç olarak yeni bir okyanus meydana gelir. Örneğin Atlas Okyanusu'nun yaklaşık 180 milyon yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'nın Avrupa ve Afrika'dan ayrılıp uzaklaşmaya başlaması sonucu oluştuğu düşünülür. Hala her yıl aşağı ve ortaya doğru kayan sırt boyunca 3 santimetre kadar genişlemektedir. Aşağıdaki şekilde bunun nasıl oluşabileceği açıklanmaktadır. Bir levha parçalanıp ayrılmaya başladığında magma, erimiş kaya, mantodan yukarı doğru sokulur. Isının etkisiyle kabuk zayıflar, yeni oluşan levhalar birbirinden uzaklaşır. Aralarında yırtılma zonları, rift vadisi oluşur. Soğuyup katılaşan magma levhaların kenarlarında yeni okyanusal kabuk oluşturur. Sonradan yırtılma zonlarını sular kaplar ve yeni okyanusal kabuk yeni okyanus tabanı haline gelir. Yeni kabuk levhaları iterek birbirinden uzaklaştırır ve böylece okyanus genişler. Yırtılma zonunun her iki yanında bulunan daha eski kabuklar çatlar ve okyanus ortası sırtları bir sıra dağ gibi yükselir. Denizin altında çok geniş düzlükler, derin vadiler, hafif eğilimli tepeler, büyük yanardağlar, okyanus sırtları ve çok derin çukurlar bulunur. Okyanusların en sığ kesimleri, karaların suyun içine tatlı bir eğimle daldığı kıta sahanlıklarıdır. Kıta sahanlığının ötesinde uzanan derin okyanus tabanı abisal düzlük olarak adlandırılır. Burada denizin ortalama derinliği 4 kilometredir. İki levhanın karşılıklı olarak birbirlerine doğru hareket ettiği yerlerde Levhalardan biri diğerinin altına dalar ve erimeye başlar. Aşağıya doğru daldığı yerde derin bir hendek, çukur oluşur. Dalan levha eridikçe magma yukarı doğru çıkar ve diğer levha üzerinde bir sıra yanardağ oluşur. Kıta sahanlığının üstünde deniz derinliği 350 metreden daha azdır. Kıta sahanlığının kenarındaki eğimli yüzey kıta yamacı, kıta şevi olarak adlandırılır. Kıta sahanlığı, kara, denizaltı kanyonu, kıta sahanlığını da parçalayan derin vadidir. Kıta yamacı boyunca sıkça denizaltı çamur akıntıları oluşur. Kıta yamacı, kıta şevi. Denizaltı dağları, deniz tabanından yükselen yanardağlardır. Düz tepeli denizaltı dağları Guyot ya da Masa Dağlar olarak adlandırılır. Tortu, Abisal Düzlük, Yırtılma Zonu, Rift Vadisi. Okyanus Ortası Sırtı. En uzun okyanus sırtı Orta Atlantik Sırtı'dır. Arktik'ten Antarktika kadar 11 bin kilometre boyunca uzanır. Okyanus tabanının yaklaşık 1/4'ü kaya, kum, çamur ve milyonlarca hayvanın iskelet artıklarından oluşan kalın bir tortu ile kaplıdır. Okyanus tabanından yükselen alçak tepelere Abisal Tepeler adı verilmektedir. Yer kabuğu, batan, dalan levha, okyanus hendeği, magma, yanardağ. Yanardağlar deniz seviyesinin üzerinde ada olarak görünebilirler. Bir hat olarak sıralanan bir dizi yanardağ ada yayı olarak adlandırılır. Bazı okyanus sırtlarının ortasında rift vadileri uzanır. Orta Atlantik sırtı boyunca uzanan rift vadisi 20-30 kilometre genişliğindedir. Dünyanın en derin denizaltı çukuru Büyük Okyanus'taki Mariana çukurudur. Burada derinlik deniz yüzeyinden yaklaşık 11 kilometredir. Denizaltı araştırmaları. Denizin altında araştırma yapanlar birçok sorun ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Derin sular soğuk ve karanlık olduğundan bu derinlikte çalışanlar solunum için gerekli olan donanımın yanı sıra kendi ışık ve ısılarını da sağlamak zorundadır. Derine inildikçe basınç, yukarıdan bastıran suyun ağırlığı artar. Bu da yeni sorunlar yaratır. Dalış donanımı. Dalgıçlar sığ sularda tüpler içinde sıkıştırılmış havanın bulunduğu scuba, su altında kendi kendine soluma aygıtı anlamına gelen İngilizce sözcüklerin baş harfleri takımıyla dalar. Scuba ile dalgıçlar 70 metreye kadar dalabilir. Daha derin sularda tüpler yalnızca güvenlik için taşınır. Bunun yerine dalgıçlara bir hortum aracılığıyla yüzeyden hava sağlanır. Basınç sorunları. 50 metre derinliğe kadar dalgıçlar hava %21 oksijen, %78 azot soluyabilir. Daha derinlerde ise kanda eriyen azot uyku haline ve artan bir kontrol kaybına yol açar. Azotun yerine helyum konabilir. 90 metrenin altında normal oksijen oranı zehirleyici olabilir. Bu derinliklerde oksijen ve helyumun daha zayıf karışımlarını kullanmak daha güvenlidir. Bu karışımlara rağmen basınç, kan ve vücut dokularında normalden daha fazla gazın çözülmesine neden olur. Bir dalgıç yüzeye hızlıca çıkarsa basınç çabuk düşer ve gaz kanda ve vücut dokularında kabarcıklar oluşturabilir. Bu da vurgun olarak adlandırılan ve ölümcül olabilecek bir duruma yol açar. Sığ su dalgıçları yüzeye yavaş ve kontrollü çıkarak vurgun tehlikesinden korunur. Derin deniz dalgıçları basıncın yavaş yavaş düşürüldüğü özel tanklarda birkaç gün geçirmek zorundadır. Denizaltılar. Bir denizaltının içinde hava normal basınçta solunabilir. Çünkü denizaltının kalın metal duvarları dışarıdaki su basıncına dayanabilir. Suyun altında haftalarca kalabilen büyük denizaltılar genelde askeri amaçlıdır. Başka amaçlar için denizaltı laboratuvarı denen daha küçük araçlar kullanılır. Denizaltı laboratuvarlarının çoğu suyun altında bir günden daha az kalır. Denizaltı laboratuvarları dalış yapılacak alana bir ana gemi tarafından götürülür. Resimde Alvin adlı denizaltı laboratuvarının ana gemi Atlantis 2'den denize indirilişi görülmektedir. Alvin. Denizaltı laboratuvarı Alvin 4000 metre derinliğe kadar dalabilir. Tehlike anında çalışanları taşıyan bölüm diğer bölümlerden ayrılarak yüzeye hızla çıkar. Alvin, okyanus derinliklerinde sıcak su, hidrotermal kaynaklar çevresinde film çekimleri yapmıştır. Ayrıca Titanik'in batışından 73 yıl sonra enkazına ilk ziyaretçileri taşımıştır. İçinin rahatça görülebilmesi için Alvin'in bir bölümünden alınmış kesit. Alvin yalnızca 7'10'da 6 metre boyundadır. Titanyumdan yapılmış küre biçimindeki kabinin içinde iki bilim adamı ve pilot bulunur. Kabinin çevresi 5 santimetre kalınlığındadır. İnanılmaz düzeydeki su basıncına dayanabilir. Genişliği yalnızca 2 metre olan kabinin iç sıcaklığı dalış sırasında 13 dereceye kadar düşebilir. Telefon ve telsiz donanımı ana gemiyle iletişimi sağlar. Düşey iticiler Alvin'i yukarıya ya da aşağı doğru yürütebilir. Giriş açıklığı Alvin'e 60 cm çapında bir kapıdan girilir. Fotoğraf çekmek için fotoğraf makineleri, video kamera, mürettebat tarafından yönlendirilen mekanik kollar, kaya, tortu ve deniz suyu örnekleri toplar. Işıklar önde 12 metreye kadar olan bölgeyi aydınlatır. Örnekler için sepet, şişeler, ağlar ve kepçeler kollar tarafından kullanılabilir. Dev tüp solucanlarının boyu 2 metreye kadar ulaşabilir. Hava için basınçlı tanklar. Bazıları mürettebat için gereken havayı taşır. 3 gün yetebilecek kadar. Bazıları ise Alvin'in suya batması gerektiğinde deniz suyuyla doldurulur. Akrilik, plastik, pencere. Alvin gücünü büyük doldurabilir bataryalardan sağlar. Yatay iticilerle Alvin ileriye ya da geriye hareket eder. Düşey iticiler Alvin'i yukarı ya da aşağı doğru yürütebilir. UKA. UKA uzaktan kumandalı araç. Artık su altındaki birçok iş UKA uzaktan kumandalı araç denilen küçük insansız robotlar tarafından yapılıyor. Bunlar yüzeyde bulunan bir pilot tarafından kontrol edilir. UKA denizin altından örnek toplayabilir, fotoğraf çekebilir, televizyon görüntüleri gönderebilir ve daha birçok karmaşık işi yapabilir. Bağlantı kablosu UKA'ya kontrol sinyalleri ve güç taşırken pilota da televizyon görüntülerini iletir. Video kamera, ışıklar, çevrede dolaşmak için iticiler, kol, aletleri tutmanın yanı sıra başka işlevleri de yerine getirebilir. Araştırma gemileri. Deniz bilimciler genellikle laboratuvarlar, bilgisayarlar ve araştırma için gerekli öteki aletlerle donanmış araştırma gemilerinde çalışır. Örneğin 14 deniz bilimciyi taşıyan RRS Challenger adlı araştırma gemisi Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Karayip Denizi'nde araştırmalar yapmaktadır. Okyanus tabanının haritalanması. Deniz tabanları artık sonar, yankıyla derinlik ölçme yöntemiyle haritalanmaktadır. Bir geminin yedeğinde taşınan yan tarayıcı sonar adlı aygıtın çıkardığı ritmik aralıklı ses dalgaları okyanus tabanına yayılır. Tabandan yankılanan ses dalgaları gemideki alıcılara ulaşır. Sonra da elektronik sinyallere ve resimlere çevrilir. Yan tarayıcı sonar, geminin her yanından 30 kilometreye kadar ulaşabilen ses dalgaları gönderir. Sıcak su menfezleri. Son zamanlarda yapılan su altı araştırmaları, okyanus sırtlarında bulunan vadilerdeki sıcak su menfezleri çevresinde dev tüp solucanları gibi hayvan gruplarının yaşadığını göstermiştir. Bunlar, kaynaklardan çıkan kimyasal maddelerin içinde yaşayan bakterilerle beslenir. Akıntılar. Okyanuslardaki sular, gelgit dalgalar ve akıntılar nedeniyle sürekli hareket halindedir. Akıntılar, okyanuslarda akan geniş su şeritleridir. Geldikleri yere bağlı olarak 30 derece kadar sıcak olabildikleri gibi, -2 derece kadar soğukta olabilirler. Genişlikleri 60 kilometreye ulaşabilir. Daha hızlı olanları varsa da pek çoğu günde yaklaşık 10 kilometre ilerler. Akıntılar dünya iklimini etkileyen büyük miktarlarda suyu taşır. Akıntılar hem yüzeyde hem de dipte olabilir. Yüzey akıntıları. Yüzey akıntıları okyanusların 350 metre derinliğe kadar olan bölümünü etkiler. Bilim adamları akıntıların neden oluştuğunu ya da iklimi nasıl etkilediğini hala tam olarak anlayamamıştır. Yine de akıntıların baskın rüzgar, bir bölgede en çok esen rüzgar yönünde sürüklendiği bilinmektedir. Rüzgarlar ve okyanus akıntılarındaki yan kolların yönünü dünyanın dönüşü belirler. Buna Coriolis etkisi denir. Akıntıların yönü ve şiddeti kara kütlelerinin biçimleri gibi etkenlere de bağlıdır. Coriolis etkisinin oluşturduğu rüzgarlar dünyanın dönüşü nedeniyle yanlara doğru sapar. Japon ya da Kuroshiwa akıntısının hızı günde 36-230 km arasında değişir. Kuzey Atlantik akıntısı Arktik'e doğru yol alırken Kuzeydoğu Avrupa'yı ısıtır. Peru akıntısı balık ve plankton yönünden oldukça zengin olduğu için deniz kuşlarını çeker. Ekvator akıntıları günde yalnızca 3-6 kilometre ilerler. Gulf Stream günde 40-120 kilometre yol alır. Antarktik akıntısı dünyanın en büyük akarsuyu olan Amazon'dan 2000 kat daha fazla su taşır. Derin okyanus akıntıları. Yüzey akıntılarının binlerce yıldan beri bilinmesine karşın derin ya da yüzey altı akıntılarının varlığı çok yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu akıntılar daha yavaş ve genelde yüzey akıntılarıyla ters yönde hareket eder. Bu akıntılar kutuplardan gelen suları içerir. Yüzey akıntıları kutuplara vardığında suyun bir kısmı donarken içindeki tuz donmamış suda kalır. Bu donmamış ama çok soğuk su donmuş su kütlelerinin tuzunu da içerdiğinden yoğunluğu fazladır. Bu yoğun su dibe iner ve okyanus tabanına sürtünen bir dip akıntısı olarak ekvatora doğru ilerler. Ekvatora ulaştığında ısınmaya başlar ve çok yavaş bir şekilde yüzeye çıkıp yüzey akıntısı olarak yeniden kutuplara yönelir. Bu yüzden kutuplar ve ekvator arasında sürekli dipte ve yüzeyde birbirine ters yönlü bir su hareketi vardır. Soğuk suyun sıcak sudan daha ağır olduğunu göstermek için basit bir deney yapabilirsiniz. Bunun için temiz bir tasa konmuş sıcak suyla az miktarda kırmızı mürekkeple karıştırılmış buzlu suya gereksiniminiz olacak. Buzlu suyu yavaşça tasın içine dökün. Soğuk suyun kutuplarda olduğu gibi dibe indiğini göreceksiniz. Çevrintiler. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü birçok yüzey akıntısının çevrinti adı verilen büyük, dairesel ve kapalı hareketler yapmasına yol açar. Kuzey Atlantik çevrintisini Kanarya akıntısı, Gulf Stream ve Kuzey Ekvator akıntısı oluşturur. En güçlü akıntılar çevrintilerin dışında kalan akıntılardır. Çevrintiler kuzey yarımkürede saat yönünde dönerken güney yarımkürede ters yönde döner. Akıntılarla taşınım.